Ayrım 9.
Sayfa 140. Jeremy benim hayatımın uzun bir tatilden ibaret olduğunu düşünüyor ama gün boyunca bir çocuk ve bir bebeğe bakmak çok zor bir iş ve bunun hiç sonu yok. Jeremy akşam eve geldiğinde ayaklarını uzatıp ona hizmet edilmesini ve şimdi anlıyorum ki Harbor Club'daki mayolu kızlarla ilgili fanteziler kurmayı istiyor. Eskiden iyi bir işim vardı. Artık biliyorum ki süslenip püslenip işe gitmek, ofiste birileriyle kırıştırmak, öğlen yemeklerine çıkmak, o aptal süpermarkete veya her üye almaya gitmekten çok daha eğlenceli ve buna rağmen ne yazık ki ben kocası bütün gün çalışırken kendisi gezip tozan ve onun kazandığını yiyen Harvey Nichols takıntılı korkunç bir kadın oluyorum. Magda çok güzel bir kız. Onu şampanya kadehiyle oynarken izledim ve ümitsizlik içinde biz kadınların dertlerinin çözümünün ne olduğunu düşündüm. Kim bilir kaç kez cumartesi gecelerini kör kütük olana kadar içerek ve Jude, Chaser ya da Tom'a erkek arkadaşım yok diye ağlayarak geçirdiğim için ve benimle evde kalmış üşütük diye alay edildiği için ne kadar işe yaramaz olduğumu düşünerek bunalıma girdim, çöküntü yaşadım ve şimdi kocaman bir evde yaşayan, evinde kavanozlar içinde 8 çeşit makarna bulunduran ve her gün alışverişe çıkabilen Magda güvensiz bir kişilik sergileyerek kendini acıyor ve benim şanslı olduğumu düşünüyor. Ha bu arada dedi birden neşelenerek. Harvey Nichols'ten bahsetmişken bugün gidip oradaki en güzel elbiseyi aldım. Kırmızı. Yakasının bir tarafında iki tane düğmesi var. Kesimi çok güzel ve 280 pound. Ah Bridge, senin yerinde olmayı ve bir ilişkiye yaşayabilmeyi öyle çok isterim ki. Pazar sabahı 2 saat boyunca köpüklerin içinde yatmayı, bütün bir geceyi dışarıda geçirmeyi ve sonra hiçbir soruya cevap vermek zorunda olmamayı. Yarın sabah benimle alışverişe gelmek ister misin? İşe gitmek zorundayım. Bir anlık bir şaşkınlık yaşadı ve ah bilirsin işte dedi şampanya kadehiyle oynayarak. Kocanın başka bir kadını sana tercih ettiğini bildiğin zaman evde kalmak ve kendini kollarına attığı kadını gözünde canlandırmaya çalışmak çok acı veriyor. Kendini çok güçsüz hissediyorsun. Annemi düşündüm. Kansız bir darbeyle ihtiyaç duyduğun gücü kazanabilirsin dedim. Tekrar çalışmaya başla. Bir sevgili bul. Jeremy'yi mahvet. 3 yaşın altındaki iki çocukla bunu yapamam dedi. Kadere boyun eğmiş bir kadın edasıyla. Ben kendi sonumu kendim hazırladım ve şimdi buna katlanmam gerekiyor. Allah'ım, Tom'un bakıp usanmadan her seferinde elini koluma koyup gözümün içine bakarak söylediği söz çok doğru. Acı kadınlar içindir. 19 Mayıs Cuma. 56.300 kilogram. Dün gece 1 kilo 600 gram kaybettim. Kalorileri tüketen bir şeyler yemiş olmalıyım. Belki marul yapmıştır bu işi. Alkol 4. Makul. Sigara 21. Kötü. Kazı kazan 4. Çok iyi değil. 16.30. Tam Perpetua'nın soluğunu ensemde hissediyorken telefonum çaldı. Merhaba hayatım, dedi annem. Bir bakalım ne oldu? Senin için müthiş bir fırsat yakaladım. Ne? Diye homurdandım somurtarak. Televizyona çıkacaksın, dedi cıvıl cıvıl sesiyle ve kafamı masaya vurmaya başladım. Yarın sabah saat 10'da ekiple birlikte geliyorum. Hayatım, bu seni hiç heyecanlandırmıyor mu? Anne, eğer yarın sabah bir çekim ekibiyle benim evime geleceksen ben evde olmayacağım. Ama olmalısın, dedi üzülerek. Hayır, dedim. Ama birden heyecanlandım ve yumuşamaya karar verdim. Hem niye ki? Ne oluyor? Ah hayatım, dedi. Benden ani bekar için daha genç biriyle, yani menopoz öncesi dönemde olan ve artık çocuk sahibi olmayacağı yaşlara merdiven dayamış bir bekarla röportaj yapmamı istiyorlar. Ben menopoz öncesi dönemimde değilim anne, diye patladım. Hem ben artık yalnız da değilim. 2 kişiden oluşan bir çiftin üyesiyim. Aptal olma tatlım, diye fısıldadı. Arka plandaki seslerden ofisten aradığı anlaşılıyordu. Benim bir sevgilim var. Kim? Asla tahmin edemezsin, dedim. Omzumun üzerinden pis pis sırıtan Perpetua'ya bakarak. Ah lütfen hayatım, onlara birini bulduğumu söyledim bile. Hayır, lütfen. Hayatım boyunca kariyer sahibi bir kadın olamadım. Artık hayatımın sonbaharındayım ve kendim için bir şeyler yapmak istiyorum, diye geveledi. Sanki söylediklerini bir kağıttan okuyormuş gibi. Beni tanıyan birileri görebilir. Hem senin kızın olduğum fark edilmeyecek mi sanki? Bir sessizlik oldu. Biriyle konuştuğunu duyabiliyordum. Sonra telefona dönüp yüzünü saklayabiliriz dedi. Ne? Kafama torba mı geçireceksiniz? Çok teşekkürler. Hayır hayatım, puslu göstereceğiz, puslu. Hadi lütfen Bridget, sana yaşama fırsatını benim verdiğimi unutma. Ben olmasaydım sen nerede olacaktın? Hiçbir yerde. Hiçbir şey olmayacaktın. Ölü bir yumurta, bir hiç. Aslında doğrusunu söylemek gerekirse her zaman televizyona çıkmayı hayal etmişimdir. 20 Mayıs Cumartesi. 58.6 kilogram. Neden? Neden? Nereden? Alkol 7. Cumartesi. Sigara 17. Sayısalda doğru tahmin 0. Ama şu televizyon işi beynimi bulandırdı. Çekim ekibi daha içeriye gireli 30 saniye geçmeden halımın üzerinde birkaç şarap kadehi ezerek başladı işe. Böyle şeylerin üzerinde fazla durmam ama sonra elinde koca bir ışık taşıyan bir tanesi sendeleyerek ve "Hey, yolumdan çekilin!" diye bağırarak içeri daldı. Trevor, "Bu hayvani şeyi nereye koyayım?" diye böğürdü. Dengesini kaybetti ve elindeki lamba mutfak dolabımın cam kapağından içeriye teşrif edip daha hiç kullanmadığım zeytinyağının River Cafe yemek kitabımın üzerine dökülmesine sebep oldu. O anda ne büyük bir hata yaptığımı anladım. Gelmelerinin üzerinden 3 saat geçtiğinde çekim hala başlamamıştı ve ortalıkta gezinip şöyle yapsam nasıl olur diye saçmalamaya devam ediyorlardı. Sonunda başlayabildik. Saat neredeyse 13.30 olmuştu ve annemle ikimiz loş ışıkta kanepede karşılıklı oturarak yerlerimizi almıştık. Ondan hiç duymadığım kadar anlayışlı ve şefkatli bir sesle "Hadi söyle, kocan seni terk ettiğinde" bu kısmı neredeyse fısıldayarak söylüyordu. "İntihar etmeyi hiç düşündün mü?" Tuhaf bakışlarımı yüzüne diktim. "Bunun sana acı verdiğini biliyorum. Eğer kötü hissedersen bir süre için çekimi ara verebiliriz" dedi ümitle bakan gözlerle. Konuşamayacak kadar öfkeliydim. Ne kocasından bahsediyordu? Yani demek istiyorum ki bu iğrenç olmalı. Tamamen yalnızsın ve zaman akıp gidiyor dedi beni masanın altından tekmeleyerek. Cevap olarak ben de ona bir tekme attım ve o tuhaf sesi çıkarmayı engelleyemedi. "Çocuk yapmak istemiyor musun?" dedi bir kağıt mendil uzatarak. Tam o sırada odanın diğer tarafından gürültülü bir kahkaha duyuldu. Daniel'ı yatak odasında uyurken bırakmak mantıklı gibi görünmüştü. Çünkü cumartesileri öğlenden önce kalkmaz. Uyandığında arar diye sigarasını da yastığın üzerine bırakmıştım. Bridget'in çocuğu olsaydı kesin onu bir yerlerde unuturdu deyip bir kahkaha daha patlattı. "Sizinle tanıştığıma sevindim Bayan Jones. Bridget, neden sen de annen gibi cumartesileri bu kadar bakımlı olmuyorsun?" 21 Mayıs Pazar. Annem, onu ekibinin önünde küçük düşürdüğümüz ve bir sahtekar olduğuna inanmalarına sebep olduğumuz için ikimizle de konuşmuyor. En azından bir süre bizi rahat bırakacaktır. Bu arada yazın gelmesini iple çekiyorum. Havalar sıcakken insanın bir sevgilisinin olması çok güzel. Romantik kaçamaklar yapmaya fırsatımız olacak. Çok mutluyum. Haziran. Sevgiliymiş. Pöh. 3 Haziran Cumartesi. 56.750 kilogram. Alkol 5, sigara 25, kalori 600, broşürleri inceleyerek geçirilen dakika sayısı uzun seyahatler için 45, kaçamaklar için 87, 1471'i arama sayısı 7. Sıcak yüzünden Daniel'la kaçamak yapma hayalleri dışında hiçbir şeye konsantre olamıyorum. Kafam binbir çeşit tatil planıyla dolu. Aklımdan neler geçiyor neler. Benim üzerimde bembeyaz, tiril tiril bir elbise, nehir kıyısında çimenlere uzanmışız. Üzerimizde çizgili tişörtlerimiz, deniz kenarında eski bir bara oturmuş, denizin üzerinden batan güneşi izleyerek biralarımızı yudumluyoruz. Tarihi bir otelin bahçesinde mum ışığında akşam yemeğimizi yiyoruz ve odamıza çekilip sıcak yaz gecesini sabaha kadar sevişerek geçiriyoruz. Bu arada bu gece Daniel'ın arkadaşı Vixen'in verdiği partiye gidiyoruz. Sanırım yarın da öğlen yemeğimizi şehir dışında güzel bir pub'da yiyeceğiz. İnsanın bir sevgilisinin olması mükemmel bir şey. 4 Haziran Pazar. 57.2 kilogram. Alkol 3. İyi. Sigara 13. İyi. Broşürlere bakarak geçirilen dakikalar. Uzun tatiller 30. İyi. Küçük kaçamaklar 52. 1471'i arama sayısı 3. İyi. 19.00. Öf, Daniel az önce evine gitti. Açıkçası biraz sıkıldım. Bugün hava gerçekten çok güzeldi ama Daniel ne dışarı çıkmak ne de kaçamak planı yapmak istedi. Bütün perdeleri çekip gün boyunca evde oturarak kriket izlemekte ısrar etti. Dün akşamki parti de güzeldi ama bir ara Rixi ve yanındaki oldukça güzel kıza katılmak için onlara doğru ilerledik. Daha o anda kızın biraz tuhaf davrandığını fark etmiştim. Daniel dedi Rixi. Vanessa ile tanıştın mı? Hayır diyen Daniel bir anda en çapkın gülümsemesini takınıp elini kıza uzatıverdi. Ama tanıştığıma çok sevindim. Vanessa buna müthiş sinirlenmiş görünüp kollarını kavuşturarak şöyle dedi. Daniel, biz seninle yattık. Allah'ım hava çok sıcak. Camdan dışarı sarkıp duruyorum. Biri bir yerlerde saksafon çalıyor. Sanki bizi hepimizin New York'ta bir film setinde olduğumuza inandırmak istiyor. Herkesin camı açık olduğu için her yerden başka sesler yükseliyor. Bir de mutfak camlarından yayılan yemek kokuları var. Sanırım New York'ta yaşamak hoşuma giderdi. Ama yok yok. Şöyle bir düşündüm de küçük tatil kaçamakları düşleyen biri için pek uygun bir yer değil. Kaçamak için New York'a gitmek hiç fena olmaz ama orada yaşıyorsan bunun bir önemi kalmaz. Şimdi Tom'u arayacağım, sonra da işimi yapmaya koyulacağım. 20.00. Bir şeyler içmek için Tom'a gidiyorum. Sadece yarım saatliğine. 6 Haziran Salı. 58.1 kilogram. Alkol 4. Sigara 3. Çok iyi. Kalori 1326. Kazı kazan 0. Mükemmel. 1471 arama sayısı 12. Kötü. Uykuyla geçirilen saatler 15. Kötü ama benim suçum değil, sıcaktan. Perpetua'yı evde çalışmama izin vermesi için ikna edebildim. Tabii ki izin vermesinin tek sebebi onun da güneşlenmek istemesi. Yeni bir kaçamak broşürü edindim. İngiltere'nin gururu. Britanya Adaları otellerinin en iyisi. Harika. Her sayfayı teker teker inceleyip Daniel'ı ve kendimi bütün odalarda ve bütün yemek salonlarında en romantik ve en seksi hallerimizle hayal ediyorum. 11.00. Tamam, şimdi bütün dikkatimi işime vereceğim. 11.25. Öf, tırnağım kırıldı. 11.35. Allah'ım, hiç sebep yokken Daniel'ın başka biriyle ilişkisi olduğuna dair paranoyakça bir endişeye kapıldım. Aslında niye olsun ki? Kadınlık içgüdüsüyle hayatında başka birinin olduğunu sezmiş olabilir miyim? Yaşın ilerlemeye başladığı zaman biriyle birlikte olmaya çalışmak tuhaf. 30'lu yaşlardaysan ve sevgilin yoksa, bir ilişki yaşamıyor olmanın verdiği sıkıntı, kimseyle sevişmiyorsun, pazar günlerini birlikte geçirecek kimsen yok, partilerden ve buluşmalardan sonra eve hep yalnız dönüyorsun, sevgilisizliğin sebebinin yaşın olduğuna dair paranoyakça bir fakir uyanıyor, son ilişkini ve son cinsel deneyimini çoktan yaşadığını ve daha gençliğinin baharında uslanıp her şeyden elini ayağını çektiğin için suçlunun kendin olduğunu düşünüyorsun. 22 yaşındayken 23 ay boyunca kimseyle birlikte olmadığında veya az da olsa hoşlandığın biriyle bile buluşamadığında sadece bunun sıkıcı bir durum olduğunu düşündüğünü tamamen unutuyor insan. Sonra biriyle birlikte olmaya başladığında çok zor ve müthiş bir iş başardığını düşünüyorsun ama beklediklerinin hiçbirini bulamıyorsun. Bu yüzden mi yani? Yoksa Daniel'la birlikte olmamam mı gerekiyordu? Daniel başka biriyle bir ilişki yaşıyor olabilir mi? 11.50. Of, tırnağım oldukça kötü görünüyor. Hemen çaresine bakmazsam kemirmek zorunda kalacağım ve dibine kadar yemeden bırakmayacağım. En iyisi ben gidip bir tırnak törpüsü bulayım. Zaten ojemde hiç iyi görünmüyor. Silip tekrar sürsem çok iyi olacak. Hazır aklımdayken hemen yapayım. Öğlen. Havanın bu kadar sıcak olması ve erkek arkadaşın olacak adamın güzel bir yerlere gitmemekte direnmesi çok sinir bozucu. Bana öyle geliyor ki adam onu bir tatil kaçamağı için değil de günlerin çizik çizik olmuş cam parkelerin üzerinden çocuk pisliği temizleyerek geçtiği 3 çocuklu bir evlilik için kandırmaya çalıştığımı düşünüyor. Sanırım bu yavaş yavaş psikolojik bir bunalıma dönüşüyor. Tom'u arayacağım. Perpetua'nın kataloğunu akşama kadar hazırlayabilirim. 12.30. Tom diyor ki eğer şu tatil kaçamaklarını sevgilinle yaparsan bütün tatil ilişkiniz için endişelenmekle geçermiş. O yüzden arkadaşınla gitmek daha iyi bir fikirmiş. Tabii seks yapmamayı göze alıyorsan deyince bana hak verdi. Bu akşam broşürlerimi de yanıma alıp Tom'la buluşacağım ve söz konusu hayali kaçamakla ilgili hayaller kuracağım. Bu yüzden şimdi çok sıkı çalışmam gerekiyor. 12.40. Bu sıcakta bu şort ve tişört hiç çekilmiyor. Rahat bir elbise giyeceğim. Hay Allah, bu elbiseyle kilodum belli oluyor. Ten rengi bir kilot giymeliyim. Her an birileri kapıyı açabilir. İyi ama ten rengi kilotlarımın nerede olduğunu hatırlamıyorum. 12.45. Aslında kiloduma uyacak ten rengi bir sütyen taksam iyi olacak. Tabii bulabilirsem. 12.55. Böyle daha iyi. 13. Yemek vakti. Sonunda biraz ara verebileceğim. 14. Tamam artık. Çalışmaya başlayacağım ve akşam olmadan önce işimi bitirmiş olacağım. Böylece dışarı çıkabilirim. Ama çok uykum var. Hava çok sıcak. 5 dakika gözlerimi dinlendirsem iyi olacak sanırım. Tavşan uykusunun kendine gelmek için en iyi yol olduğu söylenir. Margaret Thatcher ve Winston Churchill de bunun çok faydasını görmüş. İyi fikir. Galiba bunu yatağımda yapsam çok daha iyi olacak. 19.30. Ah, Allah kahretsin. 9 Haziran Cuma. 58.1 kilogram. Alkol 7. Sigara 22. Kalori 2145. Yüzümde kırışık arayarak geçirdiğim dakikalar 230. 9.00. Hey yo, bu akşam kızlarla dışarı çıkıyoruz. 19.00. Ya hayır, öğrendim ki Rebecca da geliyormuş. Rebecca ile bir akşam geçirmek, deniz analarıyla dolu bir denizde yüzmek gibi bir şey. Her şey güzel ve eğlenceli gidiyor gibidir. Sonra güvenini zedeleyen bir darbeyle birden müthiş bir acı duymaya başlarsın. Asıl sorun Rebecca'nın iğnelerinin doğrudan insanın aşil tendonunun hedef alması. Aynen Körfez Savaşı füzelerinin hiçbir şeyden habersiz insanların kaldığı Bağdat otellerinin koridorlarını delip geçmesi gibi. Sharon'a bakılırsa ben 24'ümde değilmişim ve hiç olmazsa Rebecca'yla baş edebilecek kadar olgun davranabilmeliymişim. Sanırım haklı. Gece yarısı. İğrenç, berbat hissediyorum. Yüzüme bir şeyler oluyor. 10 Haziran Cumartesi. Bu sabah mutlu uyandım. Dün gecenin sarhoşluğu hala devam ediyordu. Sonra birden dün akşamki kızlar gecesinin nasıl bittiğini hatırladım. Bir şişe Chardonnay şarabını devirmiştik. Ve ben son günlerimi hayal kırıklığı içinde geçirmeme sebep olan kaçamak konusunu açmak üzereydim ki Rebecca durup dururken Magda nasıl diye sordu. İyi dedim. Magda çok çekici bir kadın değil mi dedi. Hımm dedim. Ve acayip küçük gösteriyor. Kimse onun 24 veya 25'ten fazla olduğunu düşünmez. Siz aynı okuldaydınız değil mi? Senden 3 yaş mı yoksa 4 yaş mı küçüktü? O benden 6 ay büyük dedim. Dehşetin ilk sancılarını duyarak. Gerçekten mi? Dedi Rebecca. Uzun bir sessizlikten sonra ama Magda şanslı, çok güzel bir cildi var diye devam etti. Rebecca'nın bana asıl söylemekte olduğu şeyi fark ettiğimde kanımın damarlarımda akışını hissettim. Şey yani o senin kadar gülümsemiyor. Belki de o yüzden cildi pek kırışmamıştır. Olduğum yerde kalabilmek için masaya tutundum. Erken yaşlandığımı biliyordum. Taptaze bir eriğin erik kurusuna dönüşmesinin hızlı çekimle gösterildiği bir film gibi. Shazer, diyetin nasıl gidiyor Rebecca diye sordu. Ah, Rebecca'nın söylediklerine karşı çıkmak yerine konuyu değiştirmeye çalıştıklarına göre Jude ve Shazer de erken yaşlandığımı düşünüyor. Kırış kırış olmuş ve çökmüş yüzümü ellerimle saklamaya çalışarak ve kendimi iğrenç hissederek oturmaya devam ettim. Sonra birden ayağa fırladım ve kırışıklarımı göstermemek amacıyla yüzümü olabildiğince gergin tutarak bir vantrolog gibi dişlerimin arasından tuvalete gidiyorum dedim. Jude, iyi misin Bridge? Diye sordu. İyiyim dedim sertçe. Aynanın karşısına geçip de kafamın üzerindeki ışığın geçen yılların kalınlaştırıp sertleştirip sarkıttığı cildimi nasıl da ortaya koyduğunu görünce sendeledim. Jude ve Sharon'ın büyük ihtimalle zaten herkesin bilip söylediği ama benim yüzüme hiç söylenmemesi gereken şeyleri bir bir sıraladığı için Rebecca'yı haşlıyor olduğunu düşündüm. Birdenbire tuvaletten fırlayıp dışarıda yemek yiyen herkese kaç yaşında göründüğümü sormak için karşı konulmaz bir istek duydum. Okuldayken yapmıştım. Hafiften kafayı sıyırmaya başladığıma inandığım bir dönemdi. Okulun bahçesine çıkıp gördüğüm herkese ben deli miyim diye sormuştum. 28 tanesi evet demişti. Bir kere yaşlanmak üzerine düşünmeye başladın mı artık kurtuluşun yok demektir. Hayat ikinci yarısı çok daha hızlı geçen bir tatilmiş gibi gelmeye başlar. Yaşlanmamı engellemek için bir şeyler yapmam gerektiğini hissediyorum ama ne? Yüzümü gerdirecek kadar param yok. Hem şişmanlığın hem diyet yapmanın insanı yaşlandırdığına dair korkunç bir fikir saplandı aklıma. İki ucu boklu değnek. Neden yaşlı gösteriyorum? Neden? Sokakta yürürken yaşlı kadınların yüzlerine bakıp insanı yaşlı gösteren şeyin ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Gazeteleri karıştırıp insanların yaşlarını öğrenmeye ve olduklarından daha yaşlı gösterip göstermediklerini anlamaya çalışıyorum. 11.00. Az önce telefon çaldı. Arayan Simon'dı. Bana son takıldığı kızdan bahsetmek için aramış. Kaç yaşında diye sordum şüphe içinde. 24. Al işte, benimle aynı yaştaki erkeklerin artık kendi akranlarını çekici bulmadıkları yaşa gelmişim demek. 16.00. Tom'la buluşup bir çay içeceğim. Hollywood starları gibi görünmek için biraz zaman harcamam gerektiğine karar verdim ve gözaltı kapatıcısı, allık ve solgun yüzüme biraz renk verecek bir şeyler sürmek için bayağı bir oyalandım. Tom beni görer görmez, aman Allah'ım dedi. Ne? Dedim. Ne? Yüzünün hali ne böyle? Barbara Cartland gibi görünüyorsun. Korkunç bir zaman bombasının birdenbire yüzümü onarılamaz şekilde kuruttuğu gerçeğiyle yüz yüze gelmeye çalışıyormuş gibi gözlerimi kırpıştırdım. Olduğumdan çok daha yaşlı görünmüyorum değil mi? Dedim acı içinde. Yo, annesinin makyaj malzemeleriyle boyanmış 5 yaşında bir çocuğa benziyorsun dedi. Baksana. Pap'ın sahte Victorian aynasına baktım. Kıpkırmızı yanaklarım, simsiyah gözlerim ve beyaz yüzümle rengarenk bir palyaçoya benziyordum. O anda sokakta gördükleri suratı bir karış boyalı yaşlı kadınlara bakıp bakıp sırıtan insanları hatırladım ve bir daha asla bol makyajlı yaşlı teyzeleri sırıtmamaya karar verdim. Sorun nedir dedi Tom. Çok erken yaşlanıyorum diye fısıldadım. Hadi yapma Allah aşkına, o salak Rebecca yüzünden böyle düşünüyorsun değil mi dedi. Chaser bana Rebecca ile aranızda geçen Magda ile ilgili muhabbeti anlattı. Söyledikleri çok saçma. 16 civarında gösteriyorsun. Tom'u seviyorum. Yalan söylüyor olabileceğinden şüphelenmedim değil. Ama eğer 45 gösteriyor olsaydım Tom bile 16'sında gösterdiğimi söylemezdi. Bu da neşelenmem için yeterli bir sebep. 11 Haziran Pazar. 56.750 kilogram. Çok iyi. Hava yemek bile yiyemeyecek kadar sıcak. Alkol 3. Sigara 0. Çok iyi. Hava sigara bile içemeyecek kadar sıcak. Kalori 759. Hepsi dondurma. Bir pazar daha pisi pisine geçti. Öyle görünüyor ki bu yaz perdeleri kapatıp kriket seyretmekle geçecek. Yazla ilgili tuhaf endişelerim var ve bunun sebebi sadece pazar günü kapanan perdeler ya da adının geçmesi yasaklanan kaçamaklar değil. Uzun ve sıcak günlerin insanı delirtircesine monoton geçtiğini ve ne yapıyor olursam olayım tuhaf bir şekilde o anda başka bir şey yapıyor olmam gerektiği hissine kapıldığımı fark ettim. Bu duygu Londra'nın içinde yaşadığın için barlarda dolaşmak yerine Royal Shakespeare Company, Albert Hall, Londra Kulesi, Kraliyet Akademisi, Madame Tussauds'a gitmen gerektiği hissinin akrabası olsa gerek. Güneş ışıldadıkça başkalarının bir yerlerde bu güzel havanın tadını çıkarıyor olduğu inancı kuvvetleniyor. İnsanlar belki benim dışımda herkesin davet edildiği bir beyzbol maçında, belki sevgilileriyle birlikte bambuların hışırdadığı nehir kenarındaki bir ağaçlıkta ya da bir şeyleri kutlayan kalabalık bir grubun içinde benim bir türlü değerlendiremediğim sıcak yaz günlerinin keyfine varıyordur. Belki de bu bizim alıştığımız iklimle ilgili bir sorundur. Belki suçlu odur. Belki bizim için alışılmadık bir şey olan güneşli ve bulutsuz havalarda ne yapacağımızı şaşırıyoruzdur. Paniğe kapılıp ofisten dışarı fırlamak, üzerindekileri çıkarıp tam yangın çıkışının orada nefes nefese yere serilmek işten değil. Bir de ne yapacağına karar vermek var ki gerçekten zor iş. Bir barbekü partisi vermek nasıl olurdu? Sen saatler boyunca ateşle uğraşırken arkadaşların açlıktan ölür, sonra da onları hem yanmış hem de çiğ kalmış domuz etiyle zehirlersin. Ya da bir piknik organize edersin ve kadınlar bir taraftan ezilmiş mozzarella peynirlerini folyo kağıdından sıyırmaya çalışıp bir taraftan da avaz avaz bağırarak çocuklarını güneşin zararlı ışınlarına karşı uyarırken oyunun dışında kalmanın utancıyla yan tarafta oynanan beyzbol maçını izleyen erkekler de ısınmış beyaz şaraplarını yudumlarlar.